25. ayrım.
Sonunda durumu anlayan hasta bakıcı, "Affedersiniz, rahatsız ettim," diyerek dışarı çıkınca derin bir nefes almıştı Cahit. Ama yine de söylemek için geldiği önemli konudan olsa gerek sıkıntısı geçmiş değildi. Sevin havayı yumuşatmak için, "Bugün koltuk değneklerine tutunmaksızın tam 4 adım attım, biliyor musun?" dedi. "Terapist bıraksaydı daha da yürüyebilirdim." "Buna çok sevindim ama kendini fazla zorlama. Çünkü aslında doktor ne dedi biliyor musun? Ne zaman istersem taburcu edebilirlermiş beni." Cahit zoraki bir şekilde gülümsedi. "Bak, bu çok iyi bir haber," dedi. "Çünkü önümüzdeki hafta, yani nikahımızda, tabii böyle de olabilir, burada da olabilirdi ama doğrusu salona kolumda yürüyerek girmeni yeğlerim." Şaşırarak baktı Cahit'in yüzüne Sevin. "Ne nikahı?" dedi. "Tabii bizim nikahımız. Bu işi daha fazla uzatmaya gerek yok, öyle değil mi? Bugün yengemle de konuştuk. Nasıl olsa..." Sevin'in yüzü allak bullak olmuştu. Duraksayarak, "Demek bu işi, bu iki sözcüğü üzerlerine basa basa söyledi. Büyük anneyle de konuştunuz. Keşke bu konuyu bugün şimdi açmasaydın. Çünkü..." "Ama madem ki doktor..." Sözünü kesti. "Sorun o değil Cahit. Benim sağlığım değil söz konusu olan. Önemli olan bu değil." Cahit kaşlarını çattı. "Peki neymiş bakalım önemli olan?" "Önemli olan sensin. Birbirimizi kandırmayalım artık. Aslında kabahat biraz da bende. İyileşip iyileşmeyeceğim belli olmadan konuşmak istemedim. Duygu sömürüsü yapmak istediğim sanılabilirdi." "Ne demek istiyorsun Allah aşkına?" "Artık vicdanın rahat edebilir Cahit. Seni azat etmeye karar verdim. Artık serbestsin. Daha doğrusu ikimiz de serbestiz. Bunu senin başarman zor, biliyorum. Onun için büyük anneyle ben kendim konuşacağım." Renkten renge giriyordu Cahit, anlamamış gibi. "Ne biçim sözler bunlar?" diyordu hala. "Beni delirtmek mi istiyorsun?" "Biliyorum. Herkes beni nankörlükle suçlayacak. Senin dediğin gibi. Bu işin gerçek yanını ikimiz de bildiğimiz halde en önce de sen." "Sevin, Allah aşkına, şimdi alınganlık yapmanın sırası değil. Tam her şey yoluna girmişken şimdi durup..." "Hiçbir şey yoluna girmiş değil Cahit," dedi Sevin kararlı bir tavırla. "Seni daha fazla aldatamam. Beni sevmediğini biliyorum. Ama ben de seni sevmiyorum." Cahit onun söylediklerini dinlemiyor gibiydi. "Tamam canım," dedi. "Anlıyorum. Konuşmam biraz ani oldu ama..." Sevin parmağındaki yüzüğü çıkartıp uzattı Cahit'e. "Ben yüzüğünü sana geri vermek istiyorum Cahit. Nişanımızı bozmak istiyorum. Çünkü..." "Ama istersen bu işi sen de yapmış olabilirsin." Cahit bu kez öfkelenerek yaklaştı Sevin'e. Omuzlarından tutarak sarstı. "Ne demek istediğini açıklar mısın lütfen?" "Çoktan anlamış olduğunu sanıyordum. Vicdanın rahat olsun. Bu sakat kız haline bakmadan aşık oldu. Onun için..." Cahit'in yüzü tehlikeli bir biçimde kızardı. Ağzından köpükler saçıyordu. "Sen çıldırmışsın. Asla kabul edemem bunu. Hem kimmiş bakalım bu adam?" "İlhan, Nüket Hanım'ın kardeşi, biliyorsun." Cahit neredeyse boğazına sarılıyordu Sevin'in. "İlhan ha?" dedi. "İlhan ha?" "Evet, Nüket söylemişti. Gözümü açmak istemişti. Ama ihtimal vermemiştim. Allah kahretsin orospu." Sonra ağzını açmasına fırsat bırakmadan yumruğunu ani olarak yüzünün ortasına indirdi genç kızın. Sevin'in çığlığı üzerine odaya giren hasta bakıcı, genç kızın burnundan akan kanları görünce ne olduğunu anlamadan bir ona bir Cahit'e baktı. Sevin ellerini yüzüne kapatmış ağlamaktaydı. Cahit birdenbire 100 yıl yaşlanmış gibi çökmüş bir halde hasta bakıcıyı iterek odadan çıktı. Cahit gece kulübünden içeri girdiğinde zaten ayakta zor duruyordu. Şef garson onu belli etmeden dirseğinden tutup yöneterek orkestranın arkasındaki dipteki küçük bir masaya götürtüp oturttu. Amerikan bardağı içkisini yudumlamakta olan Madonna onu o halde görünce telaşlanarak hemen yerinden kalktı, yaklaştı. Cahit Bey, hoş geldin. İyi misin? Otur. Madonna oturdu, garson yaklaştı. Emriniz? Bize iki viski getir, bourbon olsun. Garson uzaklaştı. Madonna, seni hiç bu kadar şey görmemiştim, dedi. Nasıl yani? Geçen seferkinden de mi kötü görünüyorum? Şu haline bak. Saçın başın dağınık, kravatın kaymış, ceketine bir yerlerde bir şeyler dökmüşsün. İstersen kalk. Ya sana ya bana gidelim. Gidelim mi? Hayır, gitmeyelim. Sen bana biraz şey ver. Canım azıcık uçmak istiyor bu gece. Madonna kaygıyla bakındı iki yanına. Hiç burada olur mu? Sen deli misin? Bir nefes diye yalvardı Cahit. Görüyorsun işte, çok kötüyüm. Yüzünü Cahit'e yaklaştırarak fısıldar gibi bir tanecik sigaram var, dedi esrarlı. İster misin? Ne olursa. Madonna kalktı, vestiyerin bulunduğu tarafta gözden kayboldu. O sırada garson viskilerini getirip bıraktı masaya. Cahit hemen büyük bir yudum içti bardağından. Az sonra Madonna sırtına ince el örgüsü bir şal atmış olduğu halde geri döndü. Yerine oturur oturmaz bir kenarı yırtılmış bir sigara paketi uzattı Cahit'e. Sol baştaki iyidir. Cahit sigarayı alıp hemen yaktı ve derin bir nefes çekti. Madonna'nın dizini okşadı. Sağ ol, sen hakikatlisindir. Hadi sen artık işine bak. Viskini de al. Bu akşam beni istemediğinden emin misin? Boş ver. Seni böyle bırakmaya gönlüm razı değildir, bilesin. Merak etme, acı patlıcanı kırağı çalmaz. Sen nasıl istersen. Madonna viski bardağını alarak kalktı, Amerikan bardaki yerini aldı. Cahit sigarasından tekrar derin bir nefes çektikten sonra bardağını Madonna'ya doğru kaldırdı. Şerefe. Telefon çaldığında derin derin uyumaktaydı Nüket. Sersem sepet başucundaki lambayı yaktı. Saate baktı. Gecenin ikisi. Telefonu açtı. Cahit'in sarhoş sesi. Bütün gün seni aradaydım. Neredeydin sevgilim? Allahsız sevgilim. Neredeydin ha? Sarhoşsun sen, dedi Nüket. Saatin kaç olduğunu biliyor musun? İki. Nereden arıyorsun bu saatte? Arabamdan. Bu saatte? Evet. Bu saatte. Ben seni bütün gün aradım. Evindeki telefona mesaj bıraktım. Çağrı cihazına not bıraktım. Bütün gün yine karakoldaydım demek istemedi Nüket. Çağrı cihazı haber verdiğinde karakoldaki komiserin gösterdiği fotoğrafları incelemekteydi. Son zamanlarda eve gelip giden ya da evin civarında dolaşanlar içinde bu fotoğraftakilerden birini tanıyıp tanımadığını soruyorlardı. Bunların azılı sabıkalılar olduğu belliydi. Komiser bazı fotoğrafları tanıması için öyle ısrar ediyordu ki Nüket, acaba ben mi çok dikkatsizim diye kendini suçlamaya başlamıştı. Bir ara fotoğraftakilerden birini tanır gibi oldu. Sonra bunun sahildeki lokantalarda çalışan garsonlardan biri olduğunu anımsadı. Tanıdım dese yanmıştı adam. Ama Nüket'in asıl canını sıkan komiserin dönüp dolaşıp İlhan'dan söz açması, İlhan'ı sorması, hatta İlhan'ın bir zamanlar içeri atıldığından haberi olduğunu ima etmesiydi. Bereket versin, Ayşim kaybolduğunda İlhan Mardin'e dönmüştü. Yoksa bal gibi içeri atabilirler, en azından ifadesini alma bahanesiyle karakola çekebilirler, tutup oralardan getirtebilirlerdi. Getirtmeleri bir şey değil, öylesine pis bir konuydu ki bu, bir de böyle bir şeyle suçlanırsa, çevresine karşı kendisini zor temize çıkarırdı zavallı çocuk. Akşam canı evde yemek yemek istememişti. Ayşim ortadan kaybolduktan sonra evde yalnız kalmaktan çekiniyordu. Cahit de herhalde kendisine yeni ve genç bir uğraş bulmuş olmalıydı ki, arada bir telefon etmekten öte arayıp sormuyordu. Bu yüzden yemeğini şirketten bir arkadaşla dışarıda yedi. Eve geldiğinde bir sekreterin TB yazdırdığı notu buldu ama vakit geç olduğu için aramadı. Kusura bakma dedi Cahit'e. Bütün gün evde yoktum. Akşam da arkadaşlarla dışarıda yemek yedik. Eve geç döndüm. Notunu buldum ama o saatte. Ama ben seni aradım ve uyandırdım işte dedi Cahit. Çünkü ben terbiyesizim biriyim. Yok. Öyle değil. Seninle hemen bu akşam konuşmamız gerek. Çok önemli. Nükhet esnediği belli olmasın diye elini ağzına kapatarak gel öyleyse dedi. Oraya gelemem dedi Cahit. Senin orada emniyette değiliz. Ne demek o? Nükhet elinde olmadan Cahit'in bu sözüyle Ayşim'in intiharı ya da karakoldaki komiserin açıkça ima ettiği gibi öldürülüşü arasında bir ilgi olabileceğini düşündü. Anlatırım. Sen şimdi sırtına bir şey geçir, 10 dakikaya kadar kapının önünde olurum. Nükhet perdeyi hafifçe aralayarak dışarıya bir göz attı. Dışarıda şiddetli bir rüzgar esiyor, dalgalar rıhtımın üzerine taşıyordu. Böyle fırtınalı havada, sokaklarda buluşmak akıl kârı mı? Dedi Nükhet. Ne yapmayı düşünüyorsun? Ataköy'e gideriz, dedi Cahit. Orası sıcaktır. Bak, istersen sevişiriz. Ne zamandır oraya gitmiyoruz seninle. Serseri, diye sövdü içinden. Ama yüksek sesle de, pek, 10 dakika sonra kapının önünde bekleyeceğim seni, demekten geri kalmadı. Telefonu kapatarak yataktan çıktı. Gardırobunun karşısında bu gece gezmesi için ne giyeceğini düşündü bir an. Aklı karışmıştı. Sarhoş olmasına sarhoştu Cahit ama söylediklerinden gerçekten de önemli bir sorunla karşı karşıya oldukları anlaşılıyordu. Alal acele saçını taradı, dudağına bir parça ruj çaldı, sırtına eline ilk geçen giysiyi geçirdi. Yağmurluğunu alarak aşağıya indi. Cahit'in arabası kapının önüne yaklaşmıştı bile. O sokak kapısını açtığında spor arabasını almıştı Cahit. Yanındaki kapıyı açmış, çabuk olması için işaret ediyordu. Yine de arabadan içeri kapağı atıncaya kadar üstü başı hayli ıslandı. Cahit hemen gaza bastı. Maslak yoluna doğru döndüler. Ne oluyor dedi Nükhet. Nereden esti şimdi bu havada bu gezinti? Cahit çok hızlı kullanıyordu arabayı. Ne oluyorsun dedi Nükhet. Korkutma beni. Birisi ikimizin fotoğraflarını çekip yengeme göndermiş dedi Cahit. Ne olmuş yani ne fotoğrafları? Senin evde ikimizi çırılçıplak sevişirken gösteren fotoğraflar. Sinirli bir şekilde güldü. Hem de ne pozlar. Nükhet titredi. Ne zaman? Kim çekmiş? Hani bir gece, Almanya'ya gitmemden bir gece önce. Fotoğrafların küresinde tarih var çünkü. Birisi içeriye bir video kamerası yerleştirmiş olmalı. Kim yapabilir bunu? Nükhet bütün kanının damarlarından çekildiğini hissetti. Bunu ancak bir kişi yapabilirdi. Ama nasıl? O kamerayı nereden bulabilirdi? Gerekli olan yere yerleştirmesini nasıl becerebilirdi? Ayrıca bunu yapmakta ne çıkarı olabilirdi? Birisi onu bu iş için kullandı, sonra da öldürdü, diye mırıldandı. Ne diyorsun sen? Dedi Cahit. Bu işi benim kaybolan hizmetçime yaptırdılar. Birisi onu kullandı. Sonra da kimin yaptığı anlaşılmasın diye öldürdü ya da öldürttü. Ama neden? Benden ya da senden para sızdırmak için mi? Öyle olsa ne diye göndersinler yengene? Saçma. Bu durum kimin işine yarar? Bu fotoğrafları gören ihtiyar Dolos olsa olsa benimle ilişkini kesmeni, Sevin'le bir an önce evlenmeni ister. Yani bunda olsa olsa Sevin'in çıkarı var. Çok saçma. Çünkü Sevin benimle evlenmek istemiyor. Senin İlhan'a aşıkmış. Onunla evleneceklermiş. Nükhet içinden güldü. Zaten Sevin'in böyle şeytanca bir oyun planlaması düşünülemez bile. O halde Cahit birden Frankfurt'taki otelde olanları anımsadı. İclal zil zurna sarhoş rolü oynayarak adeta zorla yatağına girmişti. Sonra geçen gün şirketteki küçük çalışma salonundaki sevişmeleri geldi gözlerinin önüne. İclal'in yorgunluğundan yararlanarak ona verdiği garip emir. Bülent daha sonra bu emre hiç aklının ermediğini söylemişti. Almanlar bu sevkiyatın öle alınması için bir istekte bulunmamışlardı. Buna bir anlam verememekle birlikte araya çok daha önemli sorunlar girdiği için İclal'in üzerine gidememişti. Onun bir işler çevirdiği gün gibi ortadaydı. Almanya'daki görüşmeler sırasında da midesi bulanmamış değildi. Herhanke'nin Galip'le ilgili bir şeyler söylemiş olduğundan emindi. Ama İclal hemen kapatmıştı konuyu. Neden yapmıştı bunu? İjler'le Galip arasında ne gibi bir bağlantı vardı? Sonra şu fotoğraflar ve video filmi. Birden bir şimşek çaktı beyninde. Şimdi her şeyi anlıyorum dedi. Sevin'le evlenmeyeceğimi İjler de biliyordu. Ama seninle olan ilişkimizden de haberi vardı. Sen aradan çekilirsen benim kendisine kalacağımı hesaplamış olmalı. Cahit'in ortadan kaybolduğu sırada İjler'le yaptıkları acıklı ya da gülünçlü konuşmayı anımsayan Nüket, olabilir dedi ama İjler Ayşim'i kandırmış olsa bile o video alıcısını eve yerleştirecek adamları nereden bulmuş olabilirler? Galip dedi Cahit, onun elinden gelir böyle şeyler. Yine de bir nokta açıkta kalıyor. Galip senin hizmetçinle nasıl ilişki kurmuş olabilir ki? Birden elini alnına vurdu. Genç hizmetçinin kendisinden gebe kaldığını iddia etmiş olduğu geldi aklına. Ona ertesi gün şirkete gelmesini söylemiş ama o gece olanlardan sonra 4 gün Madonna'nın evine kapanmış ve bu olayı unutmuştu. Kız kendisiyle konuşmak için şirkete gitmiş ve İjler de ustalıkla onun ağzından olayı öğrenmiş olabilirdi. Araba yandan vuran rüzgarla sallandı. Cahit hızı arttırdı. Ama o zaman demek ki kız doğru söylüyordu dedi. Hamileliği doğruydu. Çocuğun babası da bendim. Evet, o gece. Anımsıyor musun? Banyoda. Nüket korkuyla Cahit'e baktı. Sen Ayşim'in hamile olduğunu biliyor muydun? Dedi. Sana gelmiştim. Sen evde yoktun. Beni dolaylı biçimde tehdit etti. Şirkete gelmesini söyledim. Ama onu bir daha göremedim. Yani o çocuğun babası sendin, öyle mi? Bilmiyorum. O öyle söylüyordu. Bunu sanırım İjler de almıştı kızın ağzından. Otomobil büyük bir hızla tünele girmek üzereydi ve Cahit ellerini direksiyondan çekmiş Nüket'e bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. Nüket deli gibi "Cahit dikkat araba kayıyor" diye bağırdı. Cahit başını çevirdi, tünelin hızla yaklaşan duvarını gördü. Bir yandan direksiyonu kırarken bir yandan da frenlere asıldı ama çok geç kalmıştı. Araba savruldu ve Nüket'in oturduğu taraftan büyük hızla tünelin duvarına çarptı. Kazayı sabahın ilk saatlerinde bir gazetenin polis muhabirinin telefonu ile öğrendi Bülent Bey. O andan başlayarak da Yapış Holding'in merkez binasında tam bir kargaşa yaşanmaya başladı. Nüket kaza anında yitirmişti yaşamını. Cahit ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Ragıp Bey'in kızıyla birlikte Kuşadası'na gittiğini öğrenmişler, gelmesi için hemen haber yollamışlardı kaldığı otele. Ama ne zaman gelebileceği belli değildi. Öteki yönetim kurulu üyeleri, ki hiçbiri gerçek pay sahibi değildi, dolayısıyla kimse kendisinde böyle karışık bir dönemde şirket işlerine el koyma yetkisi görmüyordu. Bağlı şirketlerin yöneticileri, müdürler, gazeteciler, iş ortakları, iş adamları, Cahit Bey ile Nüket Hanım'ın dostları, arkadaşları, kimi telefon ederek, kimi çıkıp gelerek bilgi almaya çalışıyorlar. Hepsine bir iş görüşmesinden dönüşlerinde geçirdikleri trafik kazasında Nüket Hanım'ın yaşamını yitirdiği, Cahit Bey'in ise yaralı olarak Amerikan hastanesine kaldırıldığından başka bir bilgi verilmiyordu. İjler'in yerine bıraktığı deneyimsiz sekreterin acemiliği yüzünden de birçok kişi kızgınlıkla ayrılmıştı şirketten. Zaten telefonlar da hemen hemen bloke olmuş durumdaydı. Yalnız bu arada Bülent Bey akletmiş, Etiler'deki eve telefon ederek hizmetçi kıza durumu açıklamadan bütün telefonların fişlerini çektirtmişti. Bülent Bey ancak öğleye doğru kurtulabildi şirketten. Zeynel'le birlikte önce hastaneye giderek Cahit Bey'in sağlık durumunu öğrenmeye çalıştı. Cahit Bey 5 saattir ameliyattaydı. Küçüldüklü büyüklü kırıklar, ezilmeler dışında kaportaya sıkışan ve harap durumda olan sağ ayağının kesilmesi söz konusuydu. Ama neyse ki kafatasında ve omurgada önemli bir hasar yoktu. İç kanama tehlikesi de henüz atlatılmış değildi. Bülent Bey daha sonra şirketin doktoruyla birlikte Etiler'deki eve giderek büyük hanıma olayı olabildiğince önemsiz göstermeye çalışarak bilgi verdi. Büyük hanım şaşılacak kadar soğukkanlıydı. Yalnız bir ara arkasında birileri varmış gibi başını bir sağa bir sola çevirerek ve gülümseyerek nece olduğunu çıkaramadıkları yabancı bir dille bir şeyler söylemeye başlayınca telaşlandılar. Doktor bunun bir delirium tremens gibi bir hezeyan hali olduğunu söyleyerek yaşlı kadına sakinleştirici bir iğne yapmak istedi ama büyük hanım razı olmadı. Bülent Bey her olasılığa karşı doktoru etilerde bıraktıktan sonra Çapa'ya Sevin Hanım'ı görmeye gitti. Sevin o gün taburcu edileceği için yanındaki bakıcısıyla eşyalarını toplamaktaydı. Bülent Bey haberi ona yine de çok hafifleterek verdi ama herhalde kendi başına gelenleri anımsadığı için onun tepkisi çok daha şiddetli oldu. Önce baygınlık geçirdi. Sonra hemen Cahit'in yatırıldığı hastaneye gitmeye kalktı. Ercüment Bey güçlükle engel oldu. Bu arada şirkette durum sakinleşmiş değildi. Deneyimsiz sekreter hiç durmadan çalan telefonlara yanıt yetiştirmeye çalışıyordu. Kapıdaki görevlinin de ne yapacağını bilememesi yüzünden üst katlara çıkıp Cahit'in bürosuna kadar ulaşanları yetiştirmeye çalışıyordu. İkindiye doğru ortalık biraz sakinleşti. Hastaneden Cahit Bey'in başarılı bir ameliyat geçirdiği ve yoğun bakıma alındığı, yaşamsal tehlikenin atlatıldığı ancak sağ bacağının kesilmesi zorunda kalındığı bildirilmişti. İclal'in yerine bakan genç sekreter kız bitkin durumda, günün ilk yorgunluk kahvesini henüz yudumlamaya başlamıştı ki artık girenin çıkanın belli olmadığı odasına kapıyı bile vurmadan Yapış taşımacılık şirketi şoförlerinin özel iş elbisesini giymiş genç bir adam girdi. Kasketi elinde çevresine şaşkın şaşkın bakınarak sekreterin masasına yaklaştı. Genç sekreter adamı şirket yöneticilerinden birinin göndermiş olduğunu düşünerek ağzını açmasına fırsat bırakmadan ''Henüz yeni bir haber yok'' dedi. ''Git öyle söyle.'' Şoför anlamadan baktı. ''Ben patronu göreceğim.'' dedi. ''Cahit Bey'i göreceğim.'' Alaycı bir ifadeyle süzdü şoförü genç sekreter. ''Duymadın mı dediğimi? Cahit Bey trafik kazası geçirdi. Hastanede yatıyor. Hem senin ne işin var patronla?'' ''Bizim tır için konuşacaktım kendisiyle. Böyle şeyler patronla konuşulmaz. Sen git kendi amirinle konuş. Benim konuşacağım şey çok önemli.'' Adamın o kadar ciddi bir duruşu vardı ki genç sekreter tedirgin oldu. ''O kadar önemliyse dedi, seni Erdem Bey'e yollayayım, yerindeyse. Nakliye işleriyle o uğraşıyor.'' ''Biliyorum da'' dedi şoför güvensiz bir tavırla, ''Erdem Bey bu işleri bilmez. Hem onun yeri bizim tarafta. Benim ona gittiğimi görürlerse vururlar.'' Sekreterin gözleri iri iri açıldı. ''Vururlar mı? Kim kimi vuracak?'' ''İşte o herifler. Daha önce bizim Murat'ı da onlar vurdular. Kim bunlar? Sen nereden bileceksin?'' Duraksadı, kasketini buruşturdu. ''Ben en iyisi gideyim.'' dedi. ''Başını belaya sokmanın alemi yok.'' ''Niye polise gitmiyorsun?'' dedi sekreter. ''Polis ne yapacak? Bana inanmazlar. Bizim gibi garibanların yüzüne kimse bakmaz. Hem polise gittim mi hemen duyar bunlar. Her yerde adamları var. O zaman yandım demektir.'' Buraya geldiğimi bile bir duyacak olsalar kemiklerimi kırarlar, bizim Murat'a yaptıkları gibi. Adam geri dönmüş, kapıdan çıkmak üzereydi ki sekreter kız sorumluluk kaygısıyla arkasından seslenerek çevirdi şoförü. "Dur," dedi. "İstersen bizim güvenlik amirine yollayayım seni. Hamdi abi, polisten emeklidir. Emniyette çok tanıdığı vardır. Sen git, ona anlat en iyisi. Cahit Bey de burada olsa seni herhalde ona gönderirdi." "Bilmem ki," dedi şoför ikircikli bir tavırla. "Adamlardan biri bizim şirketin eski müdürlerinden Galip Bey." Sekreter yine durakladı. Galip Bey hakkında o da bir takım dedikodular işitmişti. Hamdi Bey'i aklettiği için kendi kendisini kutlayarak "Tamam," dedi. "Patron onu şirketten attı, biliyorsun. Sen hiç merak etme. Doğru Hamdi Bey'e git. Yerini biliyor musun?" "Biliyorum da bunlar hepten mafya abla. Sen tasalanma. Hamdi abi Cahit Bey'in has adamıdır. Şimdi ben ona telefon ederim. Şoför belki de geldiğine pişman olarak ama artık geri adım atamayacağını da düşünerek başını önüne eğdi. Ağzının içinden sağ ol abla diye bir şeyler geveleyerek çıktı. O çıkar çıkmaz genç sekreter de hemen hemen benzer duygularla güvenlik amirine telefon etti. Hamdi abi size birini yolluyorum dedi. Taşımacılığın şoförlerinden. Acayip şeyler söylüyor. Adam öldürülmüş falan. Biliyor musunuz? İyi o halde. Adam ille patronu göreceğim diye tutturmuştu. Siz herhalde gerekeni yaparsınız. Hayır, henüz yeni bir haber yok. Soğuyan kahvesinden bir yudum aldı, yüzünü buruşturarak bıraktı. İlhan çok ateşli bir hasta gibi koyu bir bulut içinde yüzüyormuşçasına güçlükle soluk alarak durmadan terleyerek, üşüyerek, zaman zaman sayıklayarak Mardin'e nasıl geldiğini, Diyarbakır'a giden otobüse nasıl bindiğini, uçakta nereye oturduğunu, hiç durmadan sallandıklarını hayal meyal anımsamakla birlikte havanın sakin mi, fırtınalı mı olduğunu bilmeden geldi sabırdan İstanbul'a. Yine hep bir karabasanda yaşıyormuşçasına, İstanbul'u görmeden, çevresine hep boş gözlerle bakarak, başsağlığı dileyenlere gülümseyerek karşılık vermeye çalışarak, adeta içgüdüyle önce ablasının evine gidip valizini bıraktı. Sonra Bülent Bey'in, belki de artık onun, ablasının yerine geçeceğini de hesap ederek, emrine verdiği Nükhet'in arabası ve şoförüyle morga gitti. Hayattaki tek yakını olduğu için savcılık cesedi onun teşhis etmesine gerek görmüştü. Nükhet, Nükhet değildi artık. Yüzü kesiklerle tanınmaz hale gelmişti. Ama İlhan, dudaklarındaki ona hep biraz gizemli gelen, donup kalmış gülüşten anladı onun o olduğunu. Evet, dedi, bu ablam. O gece Nükhet'in evinde, Nükhet'in salonunda, Nükhet'in Amerikan barındaki her zaman Cahit'in içtiği Bourbon marka viskiyle sarhoş olup sızdı. Üstünü örten, yatağına girmesini bekleyen kimse olmadı. Yatağına gitseydi bile artık bir Ayşim de yoktu bu evde. Ayşim, Hiram, şimdi de Nükhet. Ne kadar çok insan ölmüştü. Hepsi de en az bir yanlarıyla, yaşama anlam veren bir yanlarıyla sevdiği insanlardı. Yaşamına son zamanlarda en çok anlam vermiş olan insanı, Sevin'i, ancak ertesi sabah çatlayacak gibi ağrıyan bir başla uyandığı zaman anımsadı. Olayların beklenmedik gelişmesi üzerine Ercüment Bey, Sevin'in taburcu olmasını birkaç gün erteletmişti. İlhan yukarıya çıktığında Sevin odasında yoktu. Hasta bakıcı koridorda yürüyüş temrinleri yaptığını söyledi. Gerçekten de odaya girerken bakışları koridorun dip tarafında koltuk denekleriyle yürümeye çalışan bir genç hastaya takılmıştı. Ama arkadan tanıyamamıştı. Hemen fırladı. Sevin de o sırada odasına dönmek üzereydi. İlhan'ı karşısında görünce bir çığlık atarak koşmak istedi. Koltuk denekleri elinden fırladı. Tam düşmek üzereyken İlhan atıldı, omuzlarından yakaladı, büyük bir özlemle birbirlerine sarıldılar. Doktor Ercüment Bey, Sevin'in ısrarı ve İlhan'ın sorumluluğu kabul etmesi üzerine Sevin'in hemen o gün taburcu olmasına izin verdi. Akşamüstü Etiler'deki eve telefon eden Bülent Bey, yapılan testler sırasında Cahit Bey'in kanında yüksek miktarda alkol, yanında bir miktar uyuşturucu izine de rastlandığını, bu nedenle savcılığın Cahit Bey hakkında yalnız içkili olarak araba kullanmak suretiyle ölüme neden olmaktan değil, uyuşturucu kullanmaktan dolayı da soruşturma başlattığını duyurdu. Aslında savcılık, Cahit Bey'in hastanedeki odasında gözetim altında tutulmasına karar vermişti. Bülent Bey üzülmesin diye bu küçük ayrıntıyı Büyük Hanım'dan gizlemişti ama hastanedeki görevlilerden biri ya yaranmak ya da herhangi bir nedenle yüreğini serinletmek için durumu Etiler'deki eve bildirdi. Büyük Hanım Cahit'in avukatına telefon etti. Televizyon filmlerinde gördüğü gibi ne kadar isterlerse o kadar kefalet akçesi yatırmaya hazır olduğunu, yeğenini bir an önce oradan çıkartmasını istedi. Avukat üzgündü. Türkiye'deki hukuk sisteminde kefalet yöntemi yasada bulunmakla birlikte pek uygulanmıyordu. Takdiri ilahi, sen ne yaparsan yap, insanlar alınlarına yazılmış olan kaderin dışına çıkamazlar. İşte Cahit, Hacı Refi Beyefendi Hazretleri az mı emek verdi o çocuğun bir büyük adam olması için? Onun eline geçen fırsat kimin eline geçmiştir? Ama ne oldu? İki şır fıntığın eteği altında görevlerini unuttu. Kendini de, dayısının bir ömür verdiği eserini de mahvetti. Adına öyle bir leke vurdurttu ki artık hiçbir şey temizleyemez. Ya o nüket denen şır fıntı? Zavallı Haydar Bey. Gencecik bir adamken gitmişti Refi Bey'in yanına. Dişiyle tırnağıyla çalışıp çabaladı, patronunun gözüne girdi, şirkete ortak oldu.